Ayrım 17, sayfa 195. Sınavdan geçmeksizin hiç kimse gerçekten kim olduğunu bilemez. Gabriel Bagratyan'ın bugüne kadarki yaşam öyküsüne bakalım. İyi ailede, zenginlik içinde büyümüş, Avrupa'da, Paris'te düşünsel hayatın rahatlığını yaşamış biri. Halk, devlet ve her türlü kitlesellikten çoktan bağlarını koparmış, güvenlik içinde yaşayan soyut bir insan. Onu sınırlayan dış çevreler pek yok gibi. Ağabeyi, görünmeyen, hissedilmeyen hami, evin reisi olarak bütün ihtiyaçları karşılamakta. Ve sonra bu içe dönük düşünen ve duyarlı kişilikle tek kesintiyle, çok tuhaftır, karşılaşırız. Askeri okul ve savaş dönemidir bu. Gabriel Bagratyan gibi bir ehli keyfin birdenbire yurtseverlik idealizmine kapılması kolayca anlaşılır gibi değildir. Türk ve Ermeni gençliği arasında yaşanan büyük politik ittifak bu durumu açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Belki de işin içinde başka bir şey, gizli bir huzursuzluk, son derece tek düze yaşamından kurtulma girişimi vardır. Gabriel Bagratyan kısa süren sefer esnasında gizli kalmış yeteneklerini fark etmiştir. Şimdiye kadar sandığı gibi o sadece iç dünyalara dönük bir insan değildir. Öyle ki azim, çabuk karar verme, basiret ve cesaret konularında şarklı arkadaşlarından kat kat üstün şaşırtıcı bir yetenek göstermiştir. O nedenle hızla terfi eder, birçok kez ödüllendirilir ve ondan ordu yönetimine defalarca söz edilir. Bundan sonraki süreçte tabii ki bütün bu yetenekler yitip gitmiş, kişiliğine eski tabiatı, daha rahatlatıcı, daha olgun biçimde yeniden egemen olduğu için neredeyse akıl dışı bir anılar toplamına dönüşmüştür. Fakat bugün 24 Temmuz günü bütün bu yaşanmış yılları uçuk bir başlangıç haline getiriyordu. Canı sıkılan işsiz güçsüz birinin haftalardan bu yana topladıklarının, büyük savaş planının bütünlüğü içinde anlam kazandığını gören Samuel Avakyan çok etkilenmişti. Bagratyan'ın kapısı sıkı sıkı kilitlenmiş odasında oturuyorlardı. Kim seslenirse seslensin, kim çalarsa çalsın açılmıyordu kapı. Avakyan'ın hayali bir sabır oyunu diye gülüp geçerek hazırladığı üç haritadaki esrarengiz çizgilerin, haçların, dalgalı çizgilerin ayrıntısıyla düşünülmüş bir savunma sistemi olduğu ortaya çıkmıştı. Kuzey geçidinin altındaki kalın mavi çizgi, kayalık taraftaki taş barikatlara kahverengi çizgiyle gösterilmişti, dayanan uzun avcı siperini ifade ediyordu. Arkasındaki daha ince mavi hat ihtiyat siperini, siperin yanındaki küçük dikdörtgenler ise kanat güvenliğini ve ileri karakolları göstermekteydi. Damlacığın vadiye doğru inen eteğinde 2'den 11'e kadar yer alan sayılar boş birer rakam olmaktan çıkmış, savunmanın iyi düşünülmüş bölümleri haline gelmişlerdi. Çeşitli yazılar da anlam kazanmıştı artık. Kent çukuru, çanak, teras, komuta tepesi, gözcü 1-2-3, güney kalesi. Sistemin en büyük şansı bu sonuncusuydu. Ne kadar güçlü olursa olsun düşman saldırısı birkaç düzine insanla önlenebilirdi burada. Kadınlar bile yapabilirlerdi bu işi. Gabriel'in yüzü coşkuyla yanıyordu. Stepan'ın çocuk yüzüne hiç bu kadar benzememişti yüzü. Çok umutluyum. Stepan'ın pergeliyle uzaklık ölçümü yapmaktaydı. Osmanlı askerlerini tanırım, en iyileri cephelerde. Antakya garnizonlarındaki başıbozuklar, zaptiyeler ve redif sadece tehlikesiz cinayetler için kullanılabilecek lümpenler sürüsüdür. Samuel Avakya'nın yüksek, biraz geriye çekilmiş alnı Gabriel'in aksine bembeyaz kesilmişti. Bizim elimizde en fazla 1000 kişi olabilir. Silahların ve cephanenin durumunu bilmiyorum. Oysa ordu her tarafta, sadece Antakya'da değil, her yerde. Sayımız 5500 diye sürdürdü konuşmasını Gabriel. Bizi merhamet değil, yavaş bir ölüm bekliyor. Ama Musa Dağı ele geçirmek pek kolay olmaz. Avakyan uyuşturulmuş gibi camdan dışarı bakıyordu. Fakat bu 5000 kişi sizin aynı şeyi mi isteyecek efendi? Eğer istemezlerse Mezopotamya pisliğinde aşağılık bir ölümü hak etmiş olurlar. Ben yaşamak istiyorum, birilerinin beni kurtarmasını istemiyorum. Savaşmak istiyorum. Ne kadar mermimiz varsa o kadar askeri yere serpmek istiyorum. Eğer gerekirse damlacığa tek başıma çıkarım, asker kaçaklarıyla birlikte. Bagratyan'ın gözlerinde alevlenen nefret değil, kutsal, aynı zamanda keyifli bir öfkeydi. Sanki Enver Paşa'nın milyonluk ordusuna bir paşına dirileceğinden hoşnut gibiydi. Bu çılgınlık nedeniyle ayağa fırlamış odanın içinde dolanıp duruyordu. Yaşamak değil, bir değer olmak istiyorum. çökmüş Avakyan hala diretmekteydi. Tamam, kendimizi bir süre savunabileceğiz. Ya sonra? Coşkunca gidip gelmesini kesen Bagratyan yeniden dönmüştü çalışmasının başına. Sonrasında 24 saat içinde çözmek zorunda kalacağımız sayısız sorun var. Kasap tezgahı nereye konacak, cephane deposu ve hastane nereye kurulacak, hangi tür barınaklar inşa edeceğiz? Yeterince kaynak var. Fakat su ihtiyacı en iyi nasıl karşılanabilir? İşte bu, nöbetçiler için hazırladığım talimat. Bunu temize çekin Avakyan, ihtiyacımız olacak. Bütün notları kaydedin, unuttuğum fazla bir şey yok sanırım. Şimdilik her şey henüz teori, fakat ben bunların çoğunlukla uygulanabilir olduğuna inanıyorum. Biz Ermeniler hep düşünsel üstünlüğümüzle övünüp dururuz. Bu yanımızla onları ne çok öfkelendirdik. Ama şimdi nihayet gerçekten de ne kadar üstün olduğumuzu gösterebileceğiz. Avakyan son derece sarsılmış bir halde oturuyordu. Onu şaşırtan karşı karşıya kaldıkları genel kaderden çok Gabriel'den fışkıran karşı konulmaz güç seliydi. Parıltısı olmayan ama yanan bir cevher sarmıştı Gabriel'i. Ne kadar az konuşur, ne kadar sükunet içinde çalışırsa o kadar yoğunluk kazanıyordu bu. Samuel Avakyan öylesine etkilenmişti ki dikkatini toplayamıyor, kuşkularını dile getirecek sözcükleri bulamıyor, savaş haritasına tez canlılıkla eğilmiş Gabriel'in başına bakıyordu durmadan. Genç öğrenci Bagratyan'ın söylediklerini duymayacak kadar dalmıştı. Sık sık tekrar etmek zorunda kalıyordu Gabriel söylediklerini. ''Şimdi aşağı inin Avakyan, yemeğe beklememelerini söyleyin. Missak yiyecek bir şeyler çıkarsın yukarıya. Bir saniye bile yitirmemem gerekir. Ve sonra toplantıdan önce kimseyi görmek istemiyorum, karım da dahil.'' Halk daha ilk öğleden sonra saatlerinde gelmeye başlamıştı. Kararlaştırıldığı gibi toplantıya katılanları tek tek denetlemek üzere muhtarlar üç kapıda yerlerini almışlardı. Fakat bu önlemin gereksiz olduğu anlaşıldı. Çünkü Ali Nazif askerleriyle birlikte uzun süreden bu yana tanıdığı insanlara veda etmeden sessiz sedasız Antakya'nın yolunu tutmuştu çoktan. Ayrıca ne Osmanlı postacısı ne de komşu Müslüman köylerden birileri yoğun oluğa gelen kalabalığın içine gizlice karışmıştı. Son grupta kararlaştırılan saatten çok önce bahçeye girdikten sonra büyük giriş kapısıyla iki bahçe kapısına barikatlar kuruldu. Halk villa önündeki meydanda toplanmıştı. Kalabalık yaklaşık 3000 kişiydi. Evin sol kanadında geniş bir alan uzanmaktaydı. Fakat burası Terhaykazu'nun isteği üzerine birbirine eklenmiş çamaşır ipleriyle kapatılarak boş bırakılmıştı. Evin yüksekte kalan giriş bölümünde ileri gelenler toplanmıştı. Küçük merdiven kürsü görevini yerine getirecekti. Yoğunoluk köyü katibi önemli kararları tutanağa geçirmek üzere merdivenin hemen altına yerleştirmişti masasını. Gabriel Bagratyan camları kalabalığın toplanmış olduğu meydana bakmayan odasında mümkün olduğu kadar uzun kaldı. Kendisine egemen olan içsel doygunluğun anlamsız konuşmalarla zamanından önce dağılmasını istemiyordu. Terhaykazun çağırdıktan sonra çıktı odasından. Solgun, bitip tükenmiş yüzlerle karşılaştı. 3000 değil, tek bir yüzdü sanki. Şu saatlerde sadece burada değil, yüzlerce başka yerde de görülen sürgünün umutsuz yüzüydü bu. Kalabalık hiç gerekmediği halde öylesine büyük bir ıstırapla birbirine sokulmuş duruyordu ki, olduğundan daha küçük bir topluluk izlenimi vermekteydi. Çok ötelerde yaşlı ağaçların meydanı kestiği yerde, çömelip oturmuş, yaslanmış, yere uzanmış bazı insanlar görülüyordu. Sanki kendi hayatlarıyla her türlü ilgileri kopmuştu. Halkı olan bu kalabalığı gözden geçirdiğinde dehşet duygusuyla sarsıldı Gabriel Bagratyan. Kalbi korkuyla düzensiz atmaya başlamıştı. Gerçekliğin sandığından daha farklı olduğu bir kez daha görülüyordu. Bunlar serin kanlı hesaplarını dayandırdığı, her gün köylerde karşılaştığı o insanlar değildi. Kalabalığın dehşetle açılmış gözlerinden ölümcül bir katılık ve acı süzüyordu Bagratyan'ı. Her taraf kurumuş meyveleri andıran yüzlerle doluydu. Gençlerin yanakları bile ürkek ve buruşuk görünüyordu. Araştırma gezilerinde köylü ve zanaatkarların evlerini ziyaret ettiğinde onları bir kentten arabayla geçen yolcu kenti ne kadar tanırsa o kadar tanımıştı. İşte şimdi baştan ayağa dikkat kesilmiş bu anda köklerinden kopmuş biriyle ırkı arasında ilk temas gerçekleşiyordu. Odasında düşünüp planladığı her şey sarsılmıştı. Peşinden sürüklemek istediği insanların görüntüsü öylesine yabancı, öylesine endişe vericiydi ki, hala papaz giysileri içinde ipek başörtülü kadınlar, boyunlarına metal takılar, bileklerine şıngırdayan bilezikler takmışlardı. İçlerinden bazıları Türk usulü şalvar giymiş, dini bütün Hristiyan olmalarına rağmen alınlarından aşağı ferace sarkıtmışlardı. Müslüman köyleriyle komşuluk özellikle Vakıf ve Kebusiye gibi uzak köylerde böyle benzerliklere yol açıyordu. Gabriel koyu renk entariler giymiş, başlarında fez ya da koyun posundan yapılmış başlıklar taşıyan sakallı erkekler gördü. Bazıları sıcak nedeniyle gömleklerinin önünü açtıkları için göğüsleri görünüyordu. Çöp gibi ince kararmış köylü boyunlarının altında vücutları tuhaf bir parlaklık içindeydi. Kör dilencilerin başları kıyamet gününe çıkarılan meraklı bir günah çağrısı gibi ara sıra fark ediliyordu kalabalığın arasından. Güne bakan çiçeği taşıyan dansçı Kevork kalabalığın en önündeydi. Bu ebleğin yüz ifadesi ise çalışkan bir kekemeninkine benzemiyordu hiç. Bu dünyadan ötekine ulaşan bir serzenişti sanki. Gabriel buz gibi soğuk ellerini İngiliz kumaşından yapılmış elbisesinde gezdirdi. Isırgan otu gibiydi dokunması. Ve aynı anda şu soru takıldı aklına. Neden ben? Onlara ne söyleyebilirim ki? Kendimi ne sanıyorum? Yüklendiği sorumluluk yarasa gölgeli gün tutulması gibi yürüyordu üzerine. Bayağı bir düşünce. Buradan gitmeli. Hemen bugün. Nereye olursa olsun. Kalabalığa ilk sözlerini yavaş sesle yöneltmeye başlamıştı Terhay Kazun. Sözcükler giderek daha anlaşılır biçimde ulaşıyordu Gabriel'in kulağına. Papazın söylediklerini anlıyordu. Bagratya'nın gökyüzünde gün tutulması sona ermişti artık. Terhay Kazun merdivenin en üst basamağında hareketsizce durmaktaydı. Konuşurken sadece dudakları ve göğsündeki haç hareket ediyordu. Sivri kapüşon bal mumu suratını ve derin yanak çukurlarını dolduran iki tutamı kırlaşmış sakalını gölgelemekteydi. Kapalı tuttuğu iki gözü iki bilmece gibiydi. Şu an yaşadığı o tahayyül bile edilemeyen şeyin başlangıcı değildi sanki. Her türlü eziyete katlanmış, amacına ulaştığı şu anda ise nihayet dinlenebileceğini düşünüyor gibiydi. Bütün doğu dilleri gibi Ermenice de insanı törenselliğe ve ağdalı söz söylemeye sürüklemesine rağmen kısa, neredeyse kuru cümlelerle konuşuyordu. Hükümetin niyeti tam olarak anlaşılmalıydı. Eski zamanlardaki katliamları bizzat yaşamamış da olsalar, Anadolu'daki akrabalarının ölümcül acılarını hissetmemiş tek insan yoktu yaşlar arasında. O günlerde İsa hak edilmeyen bir lütufla Musa Dağı gözetmişti. Bereketli uzun yıllar boyunca köylerde barış hüküm sürerken Adana ve başka yerlerde on binlerce ırktaşları katledilmişti. Ama katliamla sürgün arasındaki fark iyice anlaşılmalıydı. Katliam 4-5 en kötü ihtimalle 7 gün sürerdi. Cesur olanlar için her zaman kolay lokma olmama olanağı vardı. Böyle zamanlarda kadın ve çocukların gizlenebileceği yerler çabucak bulunur, zıvanadan çıkmış askerlerin kana susamışlığı kısa süre sonra geçer. En canavar zaptiye bile daha sonra yaptıklarından tiksinirdi. Katliamları bizzat hükümet düzenliyor olmasına rağmen hiçbir zaman resmen savunmamıştı. Katliamlar karışıklıktan kaynaklanmış, karışıklık içinde de kaybolup gitmişti. Bu alçaklığın en iyi yanı düzensizlik, en kötü sonucu da ölüm olmuştur. Oysa sürgün farklıydı. Öyle ki en vahşi ölüm bile sürgünle kıyaslandığında kurtuluş sayılırdı. Her şeye rağmen insanların ve evlerin bir kısmını ayakta bırakan bir deprem gibi geçip gitmezdi sürgün. Son Ermeni kılıçtan geçirelisiye, yolda açlıktan, çöllerde susuzluktan ölesiye, kolera ve tifodan yok olasıya kadar sürecekti. Bu kez söz konusu olan kuralsız keyfiyet, kamçılanmış kan dökücülük değil, çok daha dehşet verici bir şeydi. Düzen. Her şey İstanbul'da bakanlıklarda hazırlanan bir plana göre yürütülüyordu. O, Terhay Kazun aylardan bu yana Zeytun felaketi patlak vermeden çok önce haberdardı bu plandan. Katolikos'un, patriğin, episkoposun, elçilik ve konsoloslukların rica ve tehditlerinin işe yaramadığını da öğrenmişti. Zavallı önemsiz bir papaz olarak yapabildiği tek şey, din kardeşlerinin son günlerinin huzur içinde geçmesi için susmak olmuştu. Fakat artık bu dönem sona ermişti. Şimdi herkes kendi kendini aldatmaktan gerçekleri görmeliydi. Toplantıda kimse resmi makamlara ricacılar gönderme gibi aptalca öneriler yapmasındı. Anlamsız bir zaman yitimi olurdu bu. İnsanlardan merhamet beklememeliyiz artık. Çarmıha gerilmiş İsa çektiği acıları bizim de çekmemizi istiyor. Ölmekten başka çaremiz yok. Konuşmasının tam burasında belirgin biçimde ara veren Terhay Kazun sesine değişik bir ton vererek sonuç çıkardı. Fakat asıl mesele nasıl öleceğimiz. Nasıl mı öleceğiz diye bağıran papaz Aram Tomasyan hızla Terhay Kazu'nun yanına gelmişti. Ben nasıl öleceğimi biliyorum. Savunmasız koyunlar gibi değil. Deir ez-Zor yolunda değil, sürgün kamplarından birinin pisliği içinde değil. Açlıktan ya da salgın hastalıktan değil. Hayır, ben elimde silahla evimin önünde öleceğim. Onun sözlerinin ileticisi olan bana İsa yardım edecek mutlaka. Karım ve karnında taşıdığı o henüz doğmamış olan da benimle birlikte ölecek. Bu sözler göğsünü parçalarmışçasına dökülmüştü Aram'ın ağzından. Elini diyaframına bastırarak soluğunu toplamaya çalıştı. Biraz sakinleşince çok kısa ve yumuşak biçimiyle de olsa kendisinin de tanık olduğu, sürgünleri bekleyen kaderi anlatmaya başladı. Nasıl bir şey olduğunu kimse düşünemez. Kimse daha önceden tasavvur edemez böyle bir şeyi. Subay harekete geçme emrini verdikten sonra sürgünlerin durmadan dönüp baktığı kilise ve evler giderek küçülüp gözden yittiğinde, yani o son anda anlıyor insan ne olduğunu. Aram o bitip tükenmez yolu bütün ayrıntılarıyla serdi gözler önüne. Ayaklarda yaralar açılıyor, vücutta şişmeler baş gösteriyor, düşüp kalmalar, yere yığılmalar başlıyor, kırbaç darbeleri altında haftalar boyu süren yolda geberip gidiyorlardı. Aram'ın anlattıkları kalabalığın üzerinde kamçı etkisi yapmıştı. Fakat ilginçtir, bu binlerce insanın işkence edilmiş ruhundan hala tek bir çığlık kopup gelmemiş, hala tek bir kişi kendini kaybetmemişti. Orada kapının önünde durmuş konuşan insanlara, kendilerini ilgilendirmeyen bir şeyler anlatan trajik soytarılarmış gibi bakıyorlardı hala. Bu bağcılar, meyve yetiştiricileri, tahta oymacıları, tarakçılar, arıcılar, ipek böceği yetiştiricileri, ipek dokuyucuları, yaklaşan o şeyi, uzun süreden bu yana bekleyen bu insanlar, bekledikleri şeyle karşılaştıkları bu anda bütün kavrama yeteneklerini kaybetmişlerdi sanki. Çökmüş yüzler daha da bitkin görünüyordu. Son zamanlarda yaşadıkları o hastalıklı kozalaşmayı delip çıkmak için yeterli canlılık yoktu kimsede. Aram Tomasyan haykırdı. Her şeyi arkada bırakan ölülere rahmet olsun. Kalabalık ilk kez belli belirsiz inledi. Duyulan feryat değil, uzun ezgili bir iç çekiş, kabaran bir inleyişti. Sanki insanlar değil de acı çeken toprağın bağrından kopmuştu bu ses. Aram'ın sözleri kalabalığın sesini bastırıyordu. Biz de mümkün olduğunca çabuk ölmek istiyoruz. Erkek, kadın, çocuk hepimizin hemen ölmesi için evlerimizi savunacağız. Neden ölüm? Konuşan Gabriel'di. Kendi sesini dinlerken içindeki derinliklerde sormuştu kendisine. Bu ben miyim? Kalbi normal atıyordu. İç sıkıntısı geçmişti. Güven duygusuyla dolduğu içi, kasları gerilmişti. Bütün benliğiyle kabul etti. Sadece şu an için bile yaşamaya değer. Ne zaman köylülerle konuşsa Ermenicesini yapay bulur, dili rahatsız ediyormuş hissine kapılırdı. Oysa şimdi konuşan kendisi değil, bu durum ona büyük rahatlık veriyordu. Yüzyılların uzun, kendi yaşamanın kısa dolambaçlı yollarından onu buraya getiren güçtü. İçinden sözcükleri böylesine doğallıkla söküp alan o gücü dinledi hayranlıkla. ''Erkek kardeşlerim, kız kardeşlerim, aranızda değildim, bu gerçek. Yurduma tamamen yabancılaşmış, sizlerle hiç ilgilenmemiştim.'' Fakat Tanrı beni herhalde bu büyük gün için Batı'nın büyük kentlerinden dedemin eski evine getirdi. Artık ben sizlerin arasında bir yarı yabancı bir konuk değilim. Çünkü sizlerin kaderi benim de kaderim oldu. Ya sizlerle birlikte yaşayacağım ya da sizlerle birlikte öleceğim. Hükümet sizlere nasıl davranıyorsa bana da öyle davranacak, bunu biliyorum. Benim gibilerden daha fazla nefret ediyor, daha çok öç alma isteği duyuyor. Hepiniz gibi ben de ailemin hayatını korumak zorundayım. O nedenle elimizdeki olanaklar konusunda haftalardan bu yana araştırma yapıyorum. Bakın, ben de başlangıçta son derece cesaretsizdim ama artık değilim, umut doluyum. Tanrı'nın yardımıyla ölmeyeceğiz. Başında kavak yelleri esen biri, bir soytarı olarak değil, savaş subayı olarak yaşamış biri olarak konuşuyorum sizlerle. Sözleri giderek daha da anlaşılır olmuştu. Son günlerdeki coşku dolu çalışmanın Gabriel'e yaradığı görülüyordu. Birçok sorunun iyice düşünülüp taşınılmış olması gün geçtikçe daha fazla içsel sağlamlık sağlıyordu. Avrupa'da edindiği sistematik düşünme yeteneği kaygılı ve teslimiyet içindeki felaket tutsakları karşısında üstünlük sağlamıştı. Benzer güçlülük duyguları gençliğinde de özellikle sınav esnasında sorulan soruyu kapsamlı bilgi birikimiyle yanıtladığında da egemen olurdu kendisine. Ad vermeden Aram'ın umutsuz sözlerine gönderme yapmaktaydı. Zaptiyelere karşı evlerde ya da sokaklarda direnmek saçma olurdu. İlk saatlerde beklenmedik bir zafer elde edilebilirdi belki. Ama bu girişim sonunda kesinlikle çabuk ölünmez, uzun süreli işkenceyle ölüm gelirdi gündeme. Ayrıca genç kadınlar tecavüze uğrar kaçırılırdı. O, Bagratyan'da savunmadan yanaydı, hem de kanlarının son damlasına kadar. Ancak böyle bir savunma için köylerden daha elverişli yerler vardı. Evin arkasında yükselen ve tepeleriyle sanki bu büyük toplantıya katılıyormuş gibi çatının üzerinden bahçeye bakan Musa Dağ'a işaret etti. Herkes Ermenileri saklamış, korumuş Damlacığa ilişkin anlatılan o eski öyküyü hatırlamalıydı. Damlacığı kuşatıp ele geçirmek için gerçekten büyük askeri güce gerek var. Oysa Cemal Paşa'nın birliklerinin birkaç bin Ermeniyle başa çıkmaktan daha önemli işleri olduğu açık. Zaptiyelerle ise kolayca baş edebiliriz. Dağı savunmak için birkaç yüz kararlı adamla bir o kadar da silah yeter. Bizim hem silahımız hem de adamımız var. Elini ant içer gibi kaldırmıştı. Burada sizin huzurunuzda kadın ve çocuklarımızın sürgün koşullarında yaşayacaklarından daha uzun yaşamaları için savunmamızı elimizden geldiği kadar mükemmel yönetmekle görevlendiriyorum kendimi. Orada haftalar hatta aylar boyunca direnebiliriz. Kim bilir, o zamana kadar savaş sona erer. Bu durumda herhalde biz de kurtuluruz. Ancak barış olmazsa da sırtımızı denize dayamış durumdayız. İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin bulunduğu Kıbrıs çok yakınımızda. Öyleyse günün birinde kıyıdan geçen savaş gemilerinden birinin yardım çağrılarımıza, imdat işaretimize yanıt verebileceğini umut etmemiz olanaksız mı? Eğer bunlardan hiçbiri olmaz, Tanrı yok olmamıza karar verirse ölmek için hala zamanımız var demektir. Ama hiç olmazsa savunmasız koyunlar gibi kendimizi aşağılamamış oluruz. Bu konuşmanın etkisi pek açık değildi. Kalabalık ilk kez uyuşmuşluğundan silkiniyor, kaderinin bilincine varıyor gibiydi. Gabriel ilk önce söylediklerinden kimsenin bir şey anlamadığını ya da halkın önerdiği planı bir öfke ulumasıyla reddedeceğini sandı. Kitleni donup kalmış, bedeni çözülmeye başlamıştı. Kadınlar bağırışıyor, erkeklerin öfkeli sövgüleri çarpışıyordu havada. Uğultu dalgalanarak dolaşıyordu kalabalığı. Köylülerin kaderci hüzünle buruşmuş yüzleri nereye gitmiş, kalabalığın üzerini kaplamış ölüm sessizliği örtüsü nasıl kalkmıştı? Vahşi bir kavganın eşiğindeydi insanlar. Erkekler birbirlerinin üstüne yürüyüp bağırıp çağırarak giysilerini sakallarını çekiştiriyorlardı. Fakat bu çatışmadan çok çılgın bir boşalma, güven ve enerjinin ilk hecesinin yol açtığı çaresiz ölüm beklentisinin parçalanmasıydı. Nasıl? Zincirden boşanmış umutsuzluklarıyla bağırıp duran bu binlerce insan içinde bunca zamandır hiç kimse bu basit şeyi düşünememiş miydi? Oysa söz konusu düşünce eski zamanlardan kalmış anlatımlar sayesinde çok yakın değil miydi kendilerine? Bunu ifade etmek için yabancı biri, Avrupalı bir bey mi beklenmeliydi? Aslında binlerce insan arasında aynı şeyleri düşünenler olmuştu. Fakat kafalarından geçen onlar için işe yaramaz bir düştü sadece. En gizli ikili sohbetlerde bile kimsenin dili varmamıştı bunu söylemeye. Daha birkaç saat önceye kadar içine kapandıkları yapay uyku hali içinde büyük felaketin Musa Dağ'dan kuyruğunu kısıp geçeceği masalını anlatıyordu kendi kendilerine. Hem sonra onlar kimdi ki? Yoksul, terk edilmiş köylüler. Sırtını herhangi bir kente dayamayan, kuşatılmış bir adacığın yalnız insanları. Antakya'da sayıları son derece az Ermeniler, sarraf, tüccar, tahıl spekülatörü olduğu için gerçek anlamda hoşnutsuzluk göstermiyorlar, mücadeleye destek vermiyorlardı. İskenderun'da ise bankacılar ve savaş müteahhitlerinden oluşan çok zengin bir avuç Ermeni, Beyrut'takiler gibi lüks villalarda yaşamaktaydı. Zenginler arasında yaşlı Avedis'e benzer tek kişi yoktu. Çareyi panjurlarını indirip en karanlık köşelerde saklanmakta bulmuşlardı. İçlerinden birkaçı hayatlarıyla servetlerini kurtarmak için İslam dinini kabul etmiş, mollaların kör bıçaklarıyla sünnet edilmeyi bile göze almışlardı. Ötekilerin yukarıda, kuzeydoğuya doğru bölgelerde, örneğin Van ve Urfa'da yaşayanların ise işi daha kolaydı. Van ve Urfa eski direniş geleneğinin hala güçlü olduğu, silah dolu iki büyük Ermeni kentiydi. Ayrıca düşünen beyinler Taşnak Partisi'nin milletvekilleri de oradaydı. Halka bunlar önderlik edebilirlerdi. Böyle kentlerde direnişi düşünüp örgütlemek daha kolaydı. Fakat zavallı yoğun olukta böylesine kötü düşünceler kimin aklından geçebilirdi ki? Devlet ve ordu gücüne karşı direnmek mi? Burada doğan, burada yaşayan herkes kanında can düşmanı olan devlete karşı dehşetle karışık saygı taşımaktaydı. Devlet insanı nedensiz dövebilen, tutuklayabilen zaptiyeler demektir. Devlet evlere gidip istediği her şeye el koyabilen vergi memuru ve mültezim demektir. Devlet askerlik bedeli ödemeye gittikleri binada duvarlarında sultanın resmiyle Kur'an'dan ayetler asılı, tükürük hokkaları ağzına kadar dolu kalem odası demektir. Devlet askere alındıklarında tıkıldıkları asık suratlı avlusuyla garnizon demektir. Çavuş ya da onbaşının askerleri yumruklayabilmesi, Ermeni delikanlılar için özel falak ayrılması demektir devlet. Ama her şeye rağmen bu lütufkar devlete karşı o köpekleştirici korku ve teslimiyet duygusundan Ermeni delikanlıları da kurtulamıyorlardı. Böylece papaz Aram Tomasyan'ın akılsızca yaptığı çıkış dışında kalabalığın önünde öz savunma fikrini yerlerden birinin değil de bir yabancının, bir azatların ortaya atması anlaşılır oluyordu. Çünkü düşündüğünü ifade etmek için gerekli masumiyete sadece o sahipti. Halkın hala sakinleşmemiş olduğu görülüyordu. Keşmekeş giderek artmaktaydı. Başka zamanlar ürkek davranışlarıyla dikkat çeken kadınlara, son derece ciddi erkeklere hiç uygun düşmeyen bağırışma ve yumruk sallamalar çoğalmıştı. Kadınların kucaklarında ya da sırtlarında taşıdıkları bebeklerin çığlıklarıyla genel gürültüyü arttırdıkları söylenebilirdi. Şu anki tehlikeyi çocukların ruhları da fark etmiş, yaklaşan ölüme karşı keskin çığlıklarla kendilerini savunuyorlardı. Ter Haykazun sessizce keşmekeşi izleyen Gabriel'e yaklaşıp iki elinin parmak uçlarıyla omuzlarına dokundu. Kucaklama isteğinin ilk hamlesiydi sanki bu. Kutsama ve kendini açma işaretiydi aynı zamanda. Üzgün ve sert gözlerinde belki de şunlar okunmaktaydı. Tek sözcük etmeden sözleştik seninle. Senden bunu bekliyordum. Ne zaman Ter Haykazun'la karşılaşsa onun içine kapandığı, hatta bilmediği bir nedenden ötürü kendisini reddettiği duygusuna kapılırdı. O nedenle şimdi papazın kucaklama isteğinden etkilenmiş, durgunlaşmıştı. Ter Haykazun'un incecik parmakları omuzlarından aşağı kaydı. Bu arada papaz Harutyun, Nohutyan kalabalığı sakinleştirmeye çalışıyordu. Zayıf adam bir yandan sessizlik sağlamaya çalışırken, öte yandan da heyecanla ona doğru atılıp dikkatsizlik yapmasını engellemeye çalışan karısıyla da mücadele etmek zorundaydı. Kalabalığın kendisini dinlemesi için uzun süre uğraşması gerekti. Güçsüz sesini elinden geldiğince yükseltmek zorunda kalmıştı. İsa bizi yönetenlere boyun eğmemizi emretti. İsa kötülüklere karşı koymamamızı emretti. İncil'i öğretmek benim görevim. Sürümün çobanı olarak itaatsizliği onaylayamam. Bagratyan'ın evinde her zaman süklüm püklüm hastalıklı bir adam izlenimi bırakmış olan papaz düşüncesini dayandırdığı gerekçede ısrarlıydı. Kalabalığa silahlı direnişin sonuçlarını anlatmaya başlamıştı. Önerilen isyan hükümete bu alçakça önlemi acımasız bir intikam mekanizmasına dönüştürme hakkını verecekti. Bundan sonra ölüm Tanrı'nın da çektiği değerli acıların devamı değil, isyancılar için yasal bir ceza olacaktı. Sadece burada toplanmış olanların ruhları Tanrı huzurunda isyanla suçlanmayacak, aynı zamanda yaratacağı sonuçları itibariyle bütün Ermeni kızları ve erkekleri bundan karşı konulmaz biçimde etkileneceklerdi. Daha da ötesi hükümete bütün dünyanın gözü önünde severek kullanacağı bir araç sunulmuş olacak, Ermeni milleti mensupları devletin birliğini parçalayan vatan hainleri olarak damgalanacaklardı. İyi bir kadın kocası kendisine eziyet etse de evini terk etmemeliydi. Evinde tam tersi bir durumun hüküm sürdüğü, karısının zorbaca davranışlarının sadece sağlık sorunlarıyla sınırlı kalmadığı Harutyun Nohutyan'ın görüşü böyleydi. Yorgun sesi tükenmek üzereydi. Fakat Ter Haykazun ile Aram Tomasyan'ın kehanette bulundukları gibi sürgünün sonumuz olduğunu kim söyleyebilir ki? Tanrı'nın çareleri onlar için de bilinemez değil mi? Tanrı bize her koşulda yardım edecek güçten yoksun mu? Türkler, Kürtler ve Araplar arasında da merhametli insanlar yaşamıyor mu? Tanrı'ya inancımızı yitirmediğimiz müddetçe başka yerlerde de barınıp karnımızı doyuramaz mıyız? Umutsuzluğa kapılmadığımız şu anda kurtuluşumuz yolda olamaz mı? Kurtuluş bizi burada bulamazsa Halep'te bulacak. Beklentimiz Halep'te de gerçekleşmezse Halep'ten sonrasını bekleyeceğiz umut ederek. Bedenlerimiz çok acı çekecek fakat ruhumuz özgür olacak. Masum bir ölümle günahkar bir ölüm arasında seçim yapabilecek durumdaysak neden günahkar olanını seçelim? Harutyun Nohutyan daha fazla konuşamadı. Çünkü güçsüz sesi kalın ve kararlı bir kadın sesi tarafından bastırılmıştı. Yaşlı kadınların giydiği siyah giysiler içindeki bu direngen kadın gerçekten doktorun karısı Antaraman'acık mıydı? Bu kadın hastalara bakan, onlara yardım eden, öğüt ve yardımlarını esirgemediği insanların bile uzun uzun konuştuğunu duymadıkları anaların anası Mayrik Antaran mıydı gerçekten? Siyah dantel başörtüsü o heyecan içinde ortadan ayırdığı henüz tamamen ağarmamış saçlarından kaymıştı. Kırmızılaşmış yüzünde cüretli burnu asalet öne çıkıyordu. Geniş kalçalarının üstünde geriye atılmış başıyla güç fışkıran endamı yükselmekteydi. Açık mavi gözlerini binlerce kavgacı kırışık çevrelemişti. Fakat Antram Altuni o mükemmel öfkesi içinde yine de gençti. ''Ben kadınım.'' Tok ses ilkecilerin duyulmasıyla birlikte zorla tam bir sessizlik sağlamıştı. ''Ben kadınım ve buradaki tüm kadınlar adına konuşuyorum. Çok acı çektim. Kalbim defalarca öldü. Benim için ölümün çoktan beri hiç önemi yok. Gelip kapıma dayandığında bile dönüp yüzüne bakmayacağım. Fakat aşağılanarak yok olmak, yollarda gebermek, yol kenarlarında çürüyüp gitmek istemiyorum. Kesinlikle istemiyorum. Ama ben sürgün kamplarından birinde şerefsiz katillerle şerefsiz kurbanların arasında da yaşamak istemiyorum. Biz kadınlar bütün bunları istemiyoruz. Hayır, hiçbirimiz istemiyoruz. Eğer erkekler korkarlarsa biz kadınlar silahlanıp Musa Dağı'na çıkarız. Gabriel Bagratyan'la birlikte.''